Ayrım 7.
5 klasik. 1. Değişiklikler kitabı. Yi Qing. Mistik ve metafizik olayları. 2. Tarih kitabı. Shu Qing. Dökümanları, tarihi bilgileri ve geçmişe ait önemli vesikaları. 3. Şiirler kitabı. Shi Qing. 305 muhtelif şarkı. 4. Törenler kitabı. Li Qing. Ayin ve merasimlerle ilgili hatıraları, ahlak ve adab. 5. İlkbahar ve sonbahar vekainameleri. Kun Qiu. İlkbahar ve sonbaharla ilgili olarak günü gününe yazılmış olayları ihtiva eder. 4 kitap. 11. yüzyılda Sung Hanedanı sırasında bir araya getirildi. Bu koleksiyon yönetici sınıfın eğitiminin temelini oluşturdu. Yöneticiler memur alınması için yapılan imtihanlarda bu kitaplardan faydalanırlardı. Bu 4 kitap şunlardır. 1. Confucius'un konuşmaları, Lun Yu. 2. Mencius'un sözleri, Meng Tse. 3. Orta yol doktrini, Tücheng Yong. 4. Büyük bilgi, Ta Hio. 3. Konfüçyüsçülükte tanrı inancı. Konfüçyüs'ün öğrettiklerinin Çin'in milli dini olması uzun bir gelişmenin neticesidir. Konfüçyüs kendine din kurucusu unvanını vermemiştir. Buna rağmen onun doktrini kendinden sonra bir din olarak kabul edilmiştir. Onun ana gayesi ülkenin karışık olan siyasi durumunu düzeltmek için eski törenleri yeniden ihya etmek olmuştur. O asırlardan beri hüküm süren milli dinin geleneklerini yeniden canlandırmıştır. Konfüçyüsçülük, Konfüçyüs'e dayandırılan Çin'e ait inanış ve ayinler birliğidir. Çin'in dini tarihinde ne kadar gerilere gidilirse gidilsin, büyük tanrı olarak gök tanrı bulunur. Bu Tian ile ifade edilir. Bu gök tanrı Tian, yukarıdaki tanrı, göğün efendisidir. Onun aşağısında görünmeyen varlıklar dünyası, hava cinleri ve perileri, bulut, su, dağ cinleri ve ata ruhları bulunur. Konfüçyüs, insanlar arasındaki ilişkilerin önemi yanında hayat, ölüm, şeref hepsinin gökten geldiğini ifade etmiştir. Shangti diye adlandırılan yüce varlığa inanış onda da devam etmiştir. Ancak o bu yüce varlığı ifade için daha önce kullanılan Tian deyimini tercih etmiştir. Ona göre Tian o zaman anlaşıldığı üzere gökte oturan, kötü hükümdarları cezalandıran, yeni hanedanlar kuran ve iyileri mükafatlandıran atalara verilen bir ad değildir. Tian yüce varlık, tabiat düzeninin idarecisi, her şeyin üstündeki varlık, yaratıcı kudret idi. Bu konudaki diğer terim Tao'dur. Tao insanın yürüyeceği doğru yol, yani ahlak prensibidir. Konfüçyüs bu terimi de kullanmıştır. Konfüçyüs, sabah Tao'yu zikreden kimse akşama rahat ölür demiştir. Konfüçyüs kendisini koruduğuna ve görevlendirdiğine inandığı azametli bir yüce varlığa inanmaktaydı. Ona göre yüce hükümdar olan Tanrı, hürmet ve ibadet edilmesi gereken bir varlıktır. Kainatın düzenini kuran O'dur. Konfüçyüsçülüğün belirli bir inanç sistemi, bir dini teşkilatı yoktur. Fakat kurucusu, Tanrı kavramı ve kutsal metinleri vardır. Konfüçyüsçülükte Tanrı, düşkün insanları korumak için hükümdarlar, Tanrı yolunda yardımcı olsunlar ve ülkenin her yanında huzuru sağlasınlar diye öğretmenler göndermektedir. O uludur, yücedir, yerdeki insanlara hükmedicidir ve kötü olanlar çoğalınca da hükmü amansızdır. Ölmek ve dirilmek, şeref ve zenginlik Tanrı'nın takdirindedir. Tanrı her şeyi açıkça görür ve bütün işlerde insanlarla beraberdir. 4. Konfüçyüsçülükte ahlaki prensipler. Konfüçyüsçülük dinden daha çok bir ahlak ve hikmet yolu olarak gösterilir. Konfüçyüs'ün ahlak sistemi cemiyet ve millet içindir. Gayesi milleti siyasi bir terbiye ile saadete kavuşturmaktır. Konfüçyüs dini faaliyet olarak Çin'in eski dini tasavvurlarını ihyaya çalışmıştır. Üzerinde münakaşa etmekten kaçınmasına rağmen öbür dünyanın varlığını inkar etmemiştir. O yapılan günahların cezasız kalmayacağını ve bunların karşılığının öbür dünyadan daha çok bu dünyada görüleceğini, kötülük yapanın hatasını ödeyerek affedilmesini istemesi gerektiğini belirtmiştir. Dua ibadet bir vazifedir fakat devamlı değildir. Bu dini manada oruç tutulup temiz olduktan sonra ifa edilen kurbandan ibarettir. Konfüçyüs ahlakının ana temeli büyük bilgide, kendini, ev halkını, milletini yönlendirme, barışı sağlamanın yolunu bulma şeklinde açıklanır. Konfüçyüs konuşmalarda, dünyada beş şeyi her şeye uygulayabilmek yeteneğine mükemmel erdem demektedir. Bu erdemler ağırbaşlılık, cömertlik, samimiyet, doğruluk ve nezakettir. Bunları da şöyle açıklamaktadır. Ağırbaşlı isen saygısızlık görmezsin. Cömert isen her şeyi elde edersin. Samimi isen halk sana güvenir. Doğru isen çok şeyi başarırsın. Nazik isen başkalarını hizmetinde kullanabilirsin. O üstün insanı, düşkünlere yardım eder, zenginlerin servetini artırmaz olarak tarif etmektedir. Üstün insanla küçük insan arasındaki farkı da şöyle belirtir. Büyük ve üstün insan erdemi, küçük insan ise rahatını düşünür. Üstün insan kanunlar üzerinde kafasını çalıştırır. Küçük insan ise kendi faydasını aramaya bakar. Büyük ve üstün insan yalnız doğruluğu, küçük insan ise yalnız faydayı düşünür. Sadakati ve samimiyeti birinci planda tutmayı ve ağırbaşlı olmayan bir bilgine saygı göstermemeyi tenbih ediyor. Kendisi için şöyle söylemektedir. Yaşlı olanlara rahatlığı sağlamak, arkadaşlara samimiyetle, gençlere de nezaketle davranmak isterim. Kendisinden tavsiye isteyen bir idareciye, doğruluktan ayrılma, yanlışlarını düzelt demiştir. Doğru olan bir şeyi görmek ve bunu yapmamak cesaretsizliktir. İnsanlar doğruluk için dünyaya gelmişlerdir. Bir insan doğru yoldan ayrılıp iyi bir hayat sürerse, ölümden kurtuluşu sadece bir şans eseridir. Konfüçyüs'e göre bir kimse dış güzellikten ziyade iyi ahlaka değer verirse, ailesine hizmette en büyük gayreti gösterirse, efendisine bütün hayatında bağlı kalabilirse, arkadaşlarıyla olan ilişkilerinde samimi ise, o insan için bir şey bilmiyor denilse bile o insan bilgilidir. Kendini bilgiye verenler üstün ve büyük insandır. Büyük ve üstün insanlar davranışlarında düşünceli ve dikkatli olmaya, yüz ifadelerinde samimiyete, sözlerinde nezaket ve şerefliliğe önem verirler. Onlar akrabalarına, anne ve babalarına iyi muamele eder, halkını fazilete yükseltirler. Eğer büyük ve üstün insan törenleri severse, halk saygısızlık etmeye cesaret edemez. Eğer o doğruluğu severse, halk ona uyruk olmaktan çekinmez. Eğer o sadakati severse, halk samimi olur. İşte bunları elde edince memleketin her tarafından halk çocuklarını arkalarında taşıyarak ona gelecektir. Konfüçyüsçülükte iyilik, doğruluk, edeplilik, akıllılık ve güvenilebilirlik beş temel fazilettir. Bu başarı şartına bağlı değildir. Çünkü Konfüçyüs, başarı her zaman faziletin varlığına delil olmaz. Hikmet ve fazilet başarı elde edilse de edilmese de her şeye rağmen iyilikte devam ve ısrardır demektedir. Konfüçyüs'ün telkini şu dört konu etrafında dönmektedir. 1. Kültür 2. İş yönetimi 3. Üste karşı dürüst davranma 4. Verilen sözde durma Konfüçyüsçülükte beş temel insani ilişki vardır. 1. Amir ile memur 2. Ana baba ile çocuklar 3. Karı ile koca 4. Kardeşler 5. Arkadaş ve dostlar arasındaki ilişki ve saygı. Bu beş temel bütün hayatın en önemli ilişkilerini içinde bulundurur. İnsanın rahat bir hayat sürebilmesi için hayatın her safhasında orta yolu tutması, aşırılıktan kaçınması, iyiliğe iyilik, kötülüğe karşı da adalet göstermesi gerekir. Konfüçyüs israfa karşıdır ve ekonomik olmaktan yanadır. Gösterişi sevmez. Hayırseverliği ve adaleti iki mühim meziyet olarak görür. Onun yi dediği adalet belli bir vaziyette yapılması mecburi olan harekettir. Bu değişmez bir emirdir. Fertler toplulukta bir takım şeyleri yalnız o şeyler için yapmak zorundadır. Çünkü o şeyler ahlak icabı yapılmalıdır. Ahlaktan başka şeyler için yapılırsa adalet tecelli etmez. Adaletin gerçekleşmesini menfaat önler. Konfüçyüs, adalet ve menfaat konusunu şöyle hükme bağlar. Yüksek insan adaleti, alçaklar da menfaati anlar. Amirin riayet etmesi gereken ilk esaslar, yönettiklerinin güveni ve onların sevgisini kazanmasıdır. Eğer insanlar korku ve dehşetle itaate zorlanırsa, yönetenle yönetilen arasındaki bağ kopar, işler zorlaşır, ahlak sarsılır ve nefislerde fesat meydana gelir. Konfüçyüsçülükte genç ana ve babasına sadık ve diğer büyüklerine saygı göstermelidir. Onlara sevgi ve bağlılık itaatsizlik etmemekle olmaktadır. Kişinin babasının yolundan gitmesi ancak ona bağlı olmasıyla mümkündür. Eski Çin atalar kültünde oğulun bilgeliği ne olursa olsun babasından önce sunulanları yiyemez, sofraya uzanamaz. Karı ve koca, kardeşler, arkadaş ve dostlar arasındaki ilişkilerde belirli kurallara bağlanmıştır. Evin erkeği, ailesi hayattayken onu bırakıp uzak diyarlara gitmemelidir. Aileye hizmet ederken onlara tenkitte nazik olunmalı, onlara terbiye icaplarına göre hizmet edilmeli, aile sıkıntıya düştüğünde de genç çocuklar aileye yardımcı olmalıdır. Büyük ve üstün insan kendini esas olan şeye verir. Bu esas şey meydana gelince prensipler gelişir. Anaya babaya sadakat ve kardeşlik sevgisi de kendini gösterir. Kendine uygun olmayan kimselerle arkadaşlık etmemek Konfüçyüs'ün tavsiyelerindendir. Bu arkadaşlığı da faydalı ve zararlı olmak üzere iki gruba ayırmaktadır. Dürüst, samimi ve anlayışlı bir arkadaş faydalıdır. İki yüzlü, kurnaz ve çok konuşan bir arkadaş zararlıdır. Konfüçyüs'ün ahlak anlayışı devlet yönetiminde de geçerlidir. Ona göre memleketini erdemi ile yöneten bir kimse kutup yıldızına benzer. Memleketi yönetmek, halkı doğru yola götürmek demektir. Eğer halk doğru yola yöneltilirse kimse doğru davranmamaya cesaret edemez. Memleketine hizmetten kaçınan kimseye akıllı denilemez. Konfüçyüs'e bir ülkeyi idare etmeye çağrılsaydınız ilk iş olarak ne yapardınız diye sorduklarında şöyle cevap vermiştir. Önce dili düzeltirdim. Dil düzgün olmazsa kelimeler düşünmeyi iyi anlatamazlar. Düşünceler iyi anlatılmazsa yapılması gereken şeyler iyi yapılamaz. Gereken yapılamazsa ahlak ve kültür bozulur. Ahlak ve kültür bozulursa adalet yolunu şaşırır. Adalet yanlış yola saparsa halk güçsüzlük ve sarhoşluk içine düşer. Ne yapacağını, işin nereye varacağını bilemez. Bu sebeple söylenilen sözü doğru söylemeli. Hiçbir şey bunlardan dolayı dil kadar mühim değildir. Konfüçyüs'e göre hükümeti iyi bir şekilde yönetmek için iktidarda olan kimsenin 5 üstün şeye değer vermesi ve 4 kötü şeyden kaçınması gerekir. 5 üstün şey, aşırı derecede harcama yapmadan faydalı olmak. Halkına pişmanlık getirmeyecek görevler vermek, açgözlülük etmeden istediği şeyi almak, gururlu olmadan itibar kazanmak, korkunç olmadan yüce olmaktır. 4 kötü şey ise halkı öğretmeden ölüme sürüklemek, buna zulüm denir. Onları haberdar etmeden ani olarak iş yüklemek, buna baskı denir. Acele olmayan buyruklar çıkarıp sonra bunların hemen uygulanmasını istemek, buna gaddarlık denir. Genel olarak insanlara bir şey verirken veya mükafatlandırırken hassiz davranmak, buna yersiz davranış denir. Konfüçyüsçülükte ana baba saygısı, evlat sevgisi önemli bir yer tutar. Bu da insanın yakınlarına karşı borcundan kaynaklanır. Toplumda ahenk aranır. Ahengin temeli ailedir. Ailede ana baba sevgisi faziletlerin başında gelir. Konfüçyüsçülüğün ahlaki tarafı diğer yönlerinden daha ağırlık taşımaktadır. Bu sistem hükümdar için bir idare sanatı, soylular için siyasi bir ahlak, halk için bir geleneğe bağlılıktır. Konfüçyüsçülük aileye ait faziletleri, disiplini, içtimai düzeni, kardeşlik sevgisini ve halkın eğitimini içinde bulundurur. Bunun içinde Konfüçyüs'ün ahlaki sisteminde şu 4 fazilet yer almaktadır. İnsanlık, adalet, davranış ve bilgi. B. Taoizm. Çin milli dinlerinden biri de Taoizm'dir. Taoizmi Lao Tzu kurmuştur. Bu din Tao kavramı üzerinde kurulmuştur. Büyücüleri, rahip ve rahibeleri ve dini şefleri vardır. Kendilerine has ayinleri, bu ayinlerin eski bir geleneği vardır. İlkbahar bayramında ateş yakılmakta, Taoistler Rahipler yarı çıplak durumda ateşe pirinç ve tuz atıp yalın ayak koşarak üzerinden geçmektedir. Ölülerin yaşayanları rahatsız etmeksizin mezarda güven içinde rahat ettiğine inanılmaktadır. Mezarların seçilmesinde bazı kurallar vardır. Ölüye zarar gelmemesi için çeşitli tedbirler alınmıştır. Bu tedbirlere sıkı sıkıya bağlılık yüzünden uzun zaman mezarların bulunduğu alanda araştırma yapılmasına izin verilmemiştir. 1. Lao Tzu'nun hayatı. Doğumu M.Ö. 604 veya 570. Bir Çin filozofu ve Taoizmin kurucusu Lao Tzu'nun hayatı hakkında fazla bir şey bilinmemektedir. Onun hemen hemen efsanevi olan hayatı M.Ö. 100 yılına doğru Sisevu Matisyen tarafından yazılmış, Çin'in bir tarihi olan Çeki ile tanınmıştır. Lao Tzu'nun Honan'da doğduğu sanılmaktadır. Asıl adı Li Tan'dır. Lao Tzu ona verilmiş lakaptır ve ihtiyar bilgin anlamına gelmektedir. Çok yaşadığı söylenmektedir. Chu Sarayı'nda arşiv memurluğu yapmıştır. Konfüçyüs ile aynı yüzyıl içinde yaşamıştır. İkisinin bir vesileyle karşılaşması çok önemli bir olay sayılmıştır. Bu karşılaşma zamanında Lao Tzu çok yaşlı, Konfüçyüs ise genç bir bilgindir. Chu Hanedanı'nın yıkılmaya yüz tuttuğunu gören Lao Tzu, hükümet merkezini terk ederek batıya doğru gitmiş, Honan geçidine geldiğinde buranın muhafızı ve öğrencisi Tisi, ondan mesleği hakkında bir şey yazmasını istemiş. O da Tao Te King'i yazmıştır. Tao yaratıcı prensip, Te insan fazileti, King de kitaptır. Bu kitap bugüne kadar bütün Taoist düşüncelerin kaynağı olmakta ve Tao'nun ne olduğunu açıklamaktadır. Anlaşılması oldukça zor olan bu kitap, Çin'in büyük klasikleri arasına konulmuştur. Çok sayıda ilim adamı Tao Te King'i Batı dillerine çevirmeye çalışmış fakat pek başarılı olamamıştır. Kitabın adı bile tam olarak tercüme edilememiştir. Her mütercim kitabın ismine çeşitli anlamlar vermiştir. Bu küçük kitabın sırrının en eski mistisizmin bir numunesi olmasından ileri geldiği kabul edilmektedir. Lao Tzu bu eserinde mistik tabir ve tasavvurlara ana dilinde ilk defa bir şekil vermeye çalışmıştır. Bunun için seçtiği tabirler, gösterdiği remizler açık ve belli değildir. Lao Tzu'nun 80 yaşını geçtiği bilinmekte ise de ölüm tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Lao Tzu'dan hemen sonraki Taoizmin tarihi de karanlıktır. Taoizmin daha sonraki gelişmesi Lao Tzu'dan sonra gelen ve Taoizm hakkında bilgiler veren yazarlar sayesinde kısmen öğrenilebilmektedir. 2. Taoizmin prensipleri. Lao Tzu'nun doktrininin temeli mistik bir panteizmdir. Taoist ahlak zühde dayanır. Tao dünyayı yöneten sebeptir. İnsan onu bilmelidir. Tao alemden önceki yaratıcı prensiptir. O görülemez, işitilemez ve kavranılamaz. O ezeli ve ebedidir. Kendiliğinden vardır. Her şeyde hazır ve nazırdır. O hiçbir tasvire sığmaz. Her şeyin temeli odur. O yokluk değildir. Tabiat ve evrenin var olması onun sayesindedir. O her şeyin arkasında ve altındadır. Her şeyi yaratan ve besleyen de odur. Bundan dolayı Tao bazen ana diye de adlandırılır. Çünkü her şey ondan gelir. Tao'dan bir doğar, birden iki. Yin ve Yang. İkiden üç, yin, yang ve nefes. Üçten yaratılmış evren. Tao göğün ve yerin kaynağı. Yaratıcı ve aynı zamanda yaşatıcı prensiptir. Her şeyi yaratan Tao'nun hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Başka güçlerle rekabet etmez. Dolayısıyla insanlar da Tao gibi rekabet ve hırstan uzaklaşırsa iyi bir hayata sahip olurlar. Lao Tzu, insanların kanunları dünyadan örnek alarak yaptıklarını, dünyanın gökten, göğün de Tao'dan aldığını, Tao'ya sahip olan bir memleketin uzun zaman var olacağını ve dünyanın Tao vasıtasıyla yönetilmesi durumunda şeytanların kutsallık kazanamayacağını belirtmiştir. Lao Tzu'ya göre göksel Tao mücadele etmez fakat iyi bir yolda daima zafer kazanır. Konuşmaz fakat cevap alır. Çağırmaz fakat getirir. sakindir ve planları gayet mükemmeldir. Lao Tzu, bilginlerin Tao'yu anlama ve kavrama durumlarını şöyle açıklamaktadır. Yüksek bilginler Tao'yu işittikleri zaman hareket ederler ve ona doğru giderler. Orta dereceli bilginler Tao'yu duydukları zaman ne yaptıklarını bilmezler. Aşağı derecedeki bilginler Tao'yu işittiklerinde kahkahalarla gülerler. Üstün ve mükemmel bir insan ise sadece her şeyin ruhu kendisinde olan Tao'yu izler. Taoizm'de Tao ile beraber bir de T kavramı vardır. Tao'nun erdemi veya onun gizli gücü olarak bütün varlıklarda bulunan T, Tao'nun tabiattaki her şeyi değiştiren gücünün kendisidir. Tao kaybolduktan sonra T onun ayrılmaz vasfı olur. Akı karayı bilir, muhafaza eder ve dünyanın şeklini vücuda getirir. Dünyanın şekli vücuda geldikten sonra ölümsüz T onu hatadan korur ve yükseltir. Bütün varlıkları Tao meydana getirir. T ise onları besler, büyütür. Madde olarak şekil verir. Kuvvetini tamamlar. Bundan dolayı bütün varlıklar Tao'yu yükseltir ve T'ye değer verir. Lao Tzu öğretilerinde ahlaki değerler üzerinde de durmuştur. Lao Tzu'ya göre insan ancak manevi faziletleriyle insandır. Örnek insan iyi, merhametli, sadık, dürüst ve mütevazi olmalıdır.